Ayrım 12. Kusursuz cinayet yoktur. Kusursuza yakın olanlar vardır. Sevil Atasoy. Sayfa 113. Kanıt'ın gerçek öyküleri. Aşk için. Konuşan kedi. Kartopu. Kanıt dizisinin 1. sezon 5. bölümü Aşk için bir sabah yatağında cansız bedeni bulunan Can Bıçakçı'nın ölümü ardındaki sırrı aydınlatmaya yönelikti. Tanıkların arasında bir kedi de vardı. Can Bey'in eşi Lale Hanım'ın kedisi. Kartopu. Yıllar önce bir başka kartopu, adli bilimler tarihinde önemli bir sayfa çevirmiş ve insanların yanı sıra hayvanların da cinayetlerin çözümünde başarıyla kullanılabileceğini öğretmiştir. Her şey Kanada'nın doğusundaki Martimes bölgesinde yer alan Prince Edward Adası'nın 15 bin nüfuslu Summerside kasabası sakinlerinden 32 yaşındaki Bayan Shirley E. Dugay'ın 3 Ekim 1994 günü sabahı evden çıkıp geri dönmemesiyle başladı. Kadın bir süre önce şiddetli geçimsizlik yüzünden kocasıyla evlerini ayırmıştı, boşanmayı aklına koymuştu ve 3 çocuğuyla birlikte oturuyordu. Kaybolduğunu fark eden arkadaşları adadaki akrabalarını aradılar. Shirley hiçbirine uğramamıştı. Durumu polise bildirmekten çekindiler. Evden giden koca Douglas Beamish, denetimli serbestlikten yararlanan bir mahkumdu. Halen yakınlarda bir yerde anne ve babasıyla oturan pek sinirli biriydi. Ayrıca çocukların velayetini de istiyordu. Boşanma davası sırasında kadının gün boyu ortada olmadığını, çocukları ihmal ettiğini ileri sürerek amacına ulaşabilirdi. Beklemeye karar verdiler ama anne evine dönmedi. Bir montta 27 kıl. 4 gün önce Kanada Kraliyet Atlı Polisi, RCMP, dünyanın en önemli ve büyük polis teşkilatlarından biridir. Her polis teşkilatında olduğu gibi zaman zaman skandallarla çalkalanır. Örneğin 22 yaşındaki Jan Bush 2005'te gözaltındayken bir polis memuru tarafından başının arkasından vurularak öldürülmüş, yapılan soruşturmada ateş eden memurun kendini savunduğu sonucuna varılmıştı. 2007 Ekim'inde Vancouver Havaalanı'nda Robert Dzekanski adlı biri, polisin 5 kez taserine maruz kalmış ve ölmüştü. Yolculardan birinin kendi kamerasıyla kaydettiği olay, polis soruşturmasında memurların anlattıklarını yalanladı. 2009'da başlayan iç soruşturma, 2011 Aralık ayında henüz tamamlanmamıştı. 4 gün sonra Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Royal Canadian Mounted Police, RCMP, adanın genişçe yollarından birinin üzerinde kadının terk edilmiş otomobilini buldu. Ön camındaki kan lekelerinin Shirley'e ait olduğu anlaşıldı. 3 hafta sonra bir askeri birliği personeli kadının otomobilinin 25 kilometre kadar uzağında plastik bir poşete rastladı. İçinden deri bir erkek montunun yanı sıra bir çift spor ayakkabısı çıktı. Montun üzerinde kan lekeleri vardı ve kanın Bayan Shirley'e ait olduğu saptandı. Ceketin astarına da yapışıp kalmış 27 adet beyaz renkte kıl buldular. Askerler montun kendilerini katile götüreceğini biliyordu. Ama nasıl? Kılların faile, ellerindeki tek şüpheli kadının kocası Douglas Beamish'e ait olduğunu düşündüler ve polis kriminal laboratuvarına gönderdiler. Kedi kılı olduğu anlaşılınca soruşturmayı yürüten komiser Roger Sowin'in aklına bir fikir geldi. Douglas denen herifin Kartopu adında beyaz bir kedisi varmış. Kedi tıpkı insan gibi bir canlı. İnsanın DNA'sı varsa onun da olmalı. Montun içindeki kıllar onun kedisine aitse katili bulduk demektir. Çok basit gibi görünen bir düşünce değil mi? Ama komiser Sowin'in laboratuvar müdüründen aldığı bir telefon canını çok sıktı. ''Sen aklını mı kaybettin Roger? Bugüne kadar kedi kılında DNA analizi yapan hiç olmadı. Bu zırvalıklarla uğraşacak vaktimiz yok.'' Bu arada kış geldi, her yer karla kaplandı. Yüzlerce polisin yürüttüğü aramaya son verildi. Bahara dek Shirley'nin ölümü gizemini korudu. Mayıs başlarında bir balıkçı, ormanlık arazide bir kadın cesedi bulduğunu bildirdi. Yapılan otopside kadının aylardır aranan Shirley A. Dugay olduğu ve öldürüldüğü anlaşıldı. İnatçı polis telefon başında. Kış boyunca komiser Sowi boş durmamış, sabahtan akşama telefon başında oturarak Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kriminal laboratuvarları tek tek aramıştı. Sonunda biri ona Sağlık Bakanlığı'na bağlı Maryland Frederick'teki Ulusal Kanser Enstitüsü'nde görevli Dr. Stephen J. O'Brien'ın adını verdi. O'Brien, enstitünün genomik çeşitlilik laboratuvarının şefiydi ve kedi genleri konusunda uzmanlaşmıştı. Daha önce adli amaçlı herhangi bir analiz yapmamış olan doktor, bu talep karşısında biraz ürktü. Ne de olsa konu bir cinayet davasıydı ve anlaşılan vereceği rapor, bir adamın tutuklanmasına, belki de ömür boyu hapsine yol açacak kadar önemliydi. Böylesi büyük bir sorumluluğun altına imza atmaya pek hevesli olmadı. Komiser Sovi'nin bitmek tükenmek bilmeyen ısrarları üzerine, eski bir öğrencisi, Doktor Liza Forman'ı aradı. Liza, Rockville'deki Selmark şirketinde çalışmaktaydı ve Selmark'ın yaptığı işlerin başında DNA konusunda mahkemelere bilirkişilik yapmak geliyordu. Kedileri tanık sandalyesine oturttu. Liza Forman'ın önerileri doğrultusunda Dr. O'Brien'ın yanında çalışan bir uzman Merlin Menotti Raymond, kedi DNA'sının incelenmesinde kullanılabilecek kısa tekrarlanan birimlere dayalı bir yöntem geliştirdi. Merlin Menotti Raymond, kedilerin DNA'sı ile ilgili devrim niteliğindeki çalışmalarını sürdürüyor. Şu sıralar dünyaca ünlü Ulusal Kanser Enstitüsü'ndeki laboratuvarına Adalet Bakanlığı'nın sağladığı 265 bin dolarlık fonu kullanarak dünyanın ilk kedi DNA'sı veri tabanını kurmakla meşgul. Ayrıca kedilerin biyolojik örneklerinden DNA profili eldesinin sıradan polis laboratuvarında bile kolayca uygulanabilmesi için bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Bu amaçla Kuzey Amerika'da yaşayan 35 farklı kedi türünün her birinden 50'şer kan örneğine, bir başka deyişle 1750 örneğe ihtiyacı var. Yarıdan fazlasını toplamış durumda. Ve astara yapışmış kıllardan DNA elde etmeye çalıştı. Sadece birinden, o da kökü olanından DNA elde edebildi. Ardından kartopundan alınan kan örneğinin DNA analizini yaptı. Tam ve mükemmel bir uyum gösteriyor gibiydiler diye anlatacaktı sonraları. Ama bu durum belki bir rastlantıdır diye düşündüm. Ne de olsa burası bir adaydı ve kedilerin büyük bir bölümü birbirinin akrabası olduğundan DNA'ları da birbirine benzeyebilirdi. Doktor akıllı komiseri aradı. Çevredeki 20 kediden daha kan almasını ve Frederick laboratuvarına göndermesini istedi. Gelen kedi kanlarının DNA profili hep birbirinden farklı çıktı. Koca Douglas Beamish tutuklandı, yargılandı. 19 Temmuz 1996'da jüri onu 15 yıl hapse mahkum etti. Onu mahkum ettiren ne karısına yazdığı tehdit dolu kanla imzalı mektuplar ne de plastik poşetteki kanlı monttu. Menotti, Raymond ve O'Brien bilirkişi raporunda yer alan ve mahkeme salonunda bulgularını tekrarladıkları montun astarındaki kartopunun kökü kalmış tek kılıydı. Kartopu bir cinayeti aydınlatan ilk kedi olarak adli bilimlerin tarihine altın harflerle geçti. Bu satırların yazıldığı tarihte Bay Beamish'in annesinin evinde oturmaktaydı. Kıssadan hisse. Tarih boyunca hem yüceltilen hem de şeytanca bir güç atfedilen kedi, insanın genetiğini anlayabilmemize en fazla yardımcı olmuş canlıdır. Halen dünyanın tek kedi genomu araştırma merkezi, Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Kanser Enstitüsü'nün uluslararası yöne sahip Genomik Çeşitlilik Laboratuvarı'nda yer alıyor. İnsanın biri cinsiyet belirleyen 23 çift kromozomuna karşılık, kedilerin biri cinsiyet belirleyen 19 çift kromozomu bulunuyor. İnsan ve kedi genomu karşılaştırıldığında aralarındaki benzerlik hayret verici. Bu benzerlik sayesinde insanın bir dizi kalıtımsal kusurunun nereden kaynaklandığını bulmak mümkün oluyor. Ama yaklaşık 9500 yıldır insanla bir arada yaşayan kedinin biz insanlara faydası sadece bununla kısıtlı değil. Günümüzde 500 milyon kadar kedi insanla aynı çatıyı paylaşıyor. Bu paylaşım sırasında tükürüğünü, idrarını, dışkısını birçok yere bulaştırıyor. En önemlisi tüyleri dökülüyor ve dökülen tüyler bir yerlere takılıyor, yapışıp kalıyor. İdrar, tükürük, tüy deyip geçmemeli. Kedi bunlarla birlikte kendi parmak izini, yani DNA'sını bırakıyor. Gerçi bu örneklerden DNA eldesi insana uygulanandan farklı. İncelenen bölgeler de aynı değil. Ama sonuçta bir olay yerinde ele geçen kılın tüyün, tıpkı yukarıda aktardığım genç annenin cinayet davasında olduğu gibi kimin kedisine ait olduğunu söylemek mümkün. 12. ayrımın sonu, sayfa 116.